Aykoloji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi başlıyor.
Ulusal Radyo dinleyicileri merhaba. Eğitimin Sesi programına hoş geldiniz. Hepimizi yakından ilgilendiren eğitim konusunu tüm boyutları ile ele alacağız. Siz değerli dinleyicilerimizin bilmek istediği, merak ettiği, eğitime dair her şeyi konuşuyor olacağız bu programda. Sizlerin, öğrencilerimizin, eğitimcilerimizin sesi olmayı hedefliyoruz. Eğitimi kısaca yaşama dair her bir alanda bilgilenmek ve olumlu yönde davranış değişikliği kazanmak olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca bireyin kendisi ile, doğa ile ve içinde yaşadığı topluluk ile uyum içinde sağlıklı ve saygın olmasını sağlar bilimsel eğitim. Peki bir bireyin eğitim süreci ne kadar erken başlamalı? Bebek daha doğmadan planlanması gereken en önemli konuların başında eğitim geldiği söylenebilir mi? Henüz çocuk doğmadan eğitim başlar mı? Eğitim ne zaman başlamalı sorusuna cevap arayacağız bugün. Okul başarısını ve yaşam başarısını belirleyen etkenler daha kişi doğmadan olduğunun farkında mıyız? Kişinin genetiğinin, ailesinin ve içinde bulunduğu toplumun sosyoekonomik ve kültürel yetersizliğini bertaraf edebilmek için tek çocuk için erken yaşta kendisine sağlanan nitelikli eğitim, bilimsel eğitim imkanı olduğunu, tek çıkış yolunun bu olduğunu söyleyebilir miyiz? Bilim temelli eğitimin sihirli gücü kişisel ve toplumsal aydınlanmanın, refahın ve en önemli yolu olduğunu da söyleyebilir miyiz? Bir bireyin akademik ve yaşama dair bilgi ve becerileri edinebilmesi için her şeyden önce sağlıklı zihin ihtiyacı var. Sağlam kafa, sağlam vücutta olacağı için bugün programı sağlıklı çocuk sahibi olmanın hayati önemine dikkat çekmek istiyorum. Bu konuda sizleri bilgilendirecek olan çok değerli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Osman Ayataş hocam konuğum. Sağlıklı ve başarılı çocuk sahibi olmak her anne babanın en büyük isteği. Bu konu ülkemiz için de çok önemli. Henüz doğmamış çocukları için ebeveynlere nasıl bir hazırlık yapmaları gerekiyor? Osman hocamızdan bunları öğreniyor olacağız. Okul yıllarında çocukların başarısını etkileyen sağlık sorunları neler? Bunları da konuşuyor olacağız. Osman hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi ve sağlıklı günler dilerim. Bol yağmurlu bir günde beraberiz. Umarım bu yağmur barajlardaki su sıkıntısını giderir. Sorunuza şöyle cevaplamaya çalışayım sorunuzu.
Hocam isterseniz o kadar çok detaylı ki bildiğiniz gibi bu konu. Önce ben en baştan doğumdan hatta evlilik öncesi anne baba adayları bebek sahibi olmayı düşünüyorlarsa annelere neler öneriyorsunuz? Anne babalara neler öneriyorsunuz? İlk önce nereden başlamalılar? Çünkü sağlıklı bir bireyi yetiştirmek hem onları ilgilendiriyor hem de içinde bulunduğu toplumu birebir %100 etkiliyor. Dolayısıyla nereden başlasınlar anne babalar?
Bence ülkemizin bazı coğrafi bölgelerinde sıkça rastladığımız akraba evliliklerinin azaltılması veya yapılmaması gerekli. İki pozitif genin her iki akrabada baba ve annede bulunması çocuğun olumsuz doğumunun kaçınılmaz bir sonucudur. Doğum ve evlilik öncesi anne ve baba adayları ve ailelerde diyabet yani şeker hastalığı, tiroid hastalığı, obezite, çağımızın kasırgası, metabolik ve konjenital hastalıklar ve %20 oranını aşan alerjiler tespit edilmeli. Bilinmeli ki hamilelik ve doğumdan sonra bebeğin yaşantısını bu hastalıklara bertaraf ederek yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında annenin hamilelik süreci de çok önemli bizim için. Stressiz yaşam. Şu anda toplumun maalesef yoğun etki altında bulunduğu stres, anksiyete, depresyon, psikozsuz bir yaşam, dengeli ve doğal beslenme hamilelik sürecinde yeterince hareketli olmaya özen göstermek ve enfeksiyonlardan uzak durmak önemli parametrelerdir. Bu parametreler ileride çocuğun sağlığını etkilediği için akademik başarısına da etki eder. Daha sonra sıralamada önemsediğimiz sezeryen ve normal doğum oranları. Üzülerek söyleyeyim ki ülkemizde sezeryan oranları %70 oranına kadar çıkmıştır. Normal doğum yapanlara ben neredeyse madalya takacağım. Bu çok önemli. 7 yıllık meslek hayatımı bir hastanede geçirirken bir gözlemimi size aktarayım. Eskiden girmezdi. Şimdi yeni dönemde çocuk hekimleri de doğum salonlarına giriyor. Ameliyathane ve doğum salonlarına. 500 doğuma girdim ve 420 tanesi sezeryandı. Bu nedenler gerek aile gerekse hekimler tarafından tespit edilmişti. Bu oran Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da inanılmaz derecede az. Çok kontrollü bir şekilde sezeryanlar yapılıyor ki önemsiyoruz. Yani niye bu hocam sezeryandan bu kadar korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz, önermiyorsunuz? Şimdi bakın şöyle, bir anne normal doğum yaparken 5 ile 6 saat ıkınarak, sıkınarak sıkıntılı bir dönem yaşar. Bu sıkıntılı dönem bebeğin lehine olan bir dönemdir. Bu sıkıntılı dönemde bebek doğum yollarında ilerlerken vücuduna annenin probiyotik vasıflı bir sürü faydalı maddesiyle temas eder. Bu faydalı madde, ileride de bahsedeceğiz, enfeksiyonlara karşı çocuğu korur, bağışıklığını geliştirir. Ama sezeryan doğumda keserek bebeği hemen çıkartıyoruz. Birçok sakıncaları var. Bu 500 doğumun 420 tanesinin sezeryan doğan bebeklerde bir sürü sıkıntılar gördük. Doğum sonrası solunum sıkıntıları, nefes durmaları, yüksek bilirübin yani sarılık seviyeleri, beynin oksijensiz kalmasına bağlı olumsuzluklar, buna benzer şeyler. Ama normal doğumda söylediğimiz gibi bunların hiçbirine rastlamıyoruz veya çok az rastlıyoruz. Sürfaktan dediğimiz, koronada da maalesef ölümlerin sebeplerinden biriydi. Akciğerin yüzeyini ıslatan bir zar şeklinde bir madde. Ancak bunu böyle izah edebilirim. Soluk almamızı faydalı bir şekilde sağlayan bir madde. Sezeryan doğumlarda sürfaktan üretimi olmuyor. Ayrıca bebek doğum yollarında ıkınarak, sıkınarak ilerlemediği için sıvılarını, yani solunum yollarında, anne rahmindeki solunum yollarında birikmiş olan sıvıyı atamıyor. O nedenle tabiri caizse bebekler tık nefes doğuyorlar.
Hep çok alerjik doğuyorlar.
Evet, bu çok önemli. Evet. Bu bulguları söylemekte fayda var. Tabii ki bunlar ileride sizin de bahsettiğiniz gibi eğitim performansını ve etkiliyor. Akademik performansı etkiliyor. Ha, bir madde de şu, en önemsediğimiz, hatta en başa yazmaya çalıştığımız anne sütü.
Evet, çok önemli.
Yani bu çok önemli. Bu çok önemli. Mesela ben hatırlıyorum, ben 43 doğumluyum. Bunu da söylemekte beis görmüyorum.
Tabii ki. Allah uzun ömür versin.
7 yaş civarında okul dönemimde dışarıdan süt, tereyağı bazı ülkelerden ithal edilir ve ülkemizin beslenmesi yönlendirilir idi. Bol bol anne sütümüz vardı. Bu anne sütlerinin bebeklere verilmesi sıkıntılı bir duruma düştü. O dönemin ismini pek söylemek istemiyorum ama anne sütü, anne sütü, anne sütü diyorum. Hatta bu konuda Sağlık Bakanlığı da gayet başarılı bir şekilde 15 yıla yakındır anne sütü ve bebek dostu hastaneleri programı diye bir program hazırladı. Bütün hastanelerde bebek emzirme odaları, anne sütü teşvik yazıları ve bunlara benzer şeyler var. Anne sütünün birkaç özelliğini söyleyeyim. Lütfen. Bir tanesi, 1 yaşına kadar hiç ek gıda vermeseniz bile anne sütüyle beslediğiniz takdirde çocuğun fizyolojik ve fiziksel, ruhsal gelişimi gayet başarılı oluyor.
Ve orada duygusal zekayı da geliştiren bir anne ve çocuk arasındaki ilişki, duygusal zeka geliştiriyor ki bu ilkokullarda ya okullarda benim en çok rastladığım sorunlardan bir tanesi. Evet. Gerçekten ilk bir yıl bağlanma konusunda da ruhsal zeka açısından da bu gerekli gerçekten. Ben de destekliyorum.
Her anne ve bebeğe göre değişebilir ama ortalama 2 yıl diyoruz. Bu çok önemli. Ayrıca ilk 6 ay çocuğa hiçbir aşı uygulamasanız bile annenin sütünden geçen antikorlar, yani koruyucu antikorlar, hastalıklara karşı koruyucu cisimler, maddeler bebeği hastalıklara karşı koruyor ilk 6 ay. Bakın difteri, tetanoz, boğulmaca, çocuk felci, buna benzeri bir sürü
çok önemli şeyler, hastalıklar
koruyor. Evet. Ayrıca steril. Yani kaynatmıyorsunuz, sulandırmıyorsunuz, içine şekeri ilave etmiyorsunuz.
Katkı maddesi yok.
Katkı maddesi
en
yok.
Önemlisi de bu.
Ayrıca evet. Ucuz.
Evet.
Bedava.
Evet çok çok haklısınız hocam. Yani hastalıklardan korunması da çocuğun başarısını etkilediğini ben de biliyorum ve bu konuda da sizden bilgilenmek dinleyicilerimizin bilgilenmesini rica ediyorum. Zihinsel yani hastalıklar bebeklik evresinde geçirilen hastalıklar zihinsel süreci de etkilediğini ben düşünüyorum. Hı-hı. Siz bizi bu konuda da uyaracaksınız eminim. Ve onun için de 3 yaşına kadar çocukların evde bakılmasını ve topluluklara girmemesini öneriyor uzmanlar. Tabii ki çocukların 3 yaşına kadar da zihinsel gelişimi destekleyen çalışmalar yapılmalı. Evet. Bu önemli bir şey ama önce sağlıklı bir bedene sahip olacak ki çocuk başarılı bir yaşam sağlasın. Bu konuda neler diyeceksiniz hocam?
Şimdi yukarıdan beri anlatıyoruz. Yeni doğan bebeğin önemini de söyleyelim. Yeni doğan döneminin diyelim. Sorunuza cevap olsun diye. İlk 3 hafta yeni doğan dönemidir. Bu yeni doğan döneminde eğer bebeğin normal doğum sırasında anne sıvıları vücuduna bulaşmışsa göz, göbek ve deri enfeksiyonları alabildiğince çok az oluyor. Ama sezeryan bir bebekte bu olasılık yok. Sezeryan bir bebeğin dış etkenlere karşı hastalıkları alma olasılığı daha fazla. Bu nedenle mesela gözde olan bir enfeksiyon, kulakta olan bir enfeksiyon, deride olan bir enfeksiyon, göbekte olan bir enfeksiyon çocuğun herhangi bir kan yayılması nedeniyle büyük hastalıklara sebep olabilir. Örneğin menenjitlere sebep olabilir.
Bu hastalıkları geçirmek de maalesef öğrenme güçlüğü de yaratıyor değil mi hocam?
Zatürriyelere sebep olabilir. Sepsis dediğimiz kan zehirlenmelerine sebep olur. Bunların hepsi tabii ki öğrenme güçlüğünü getirecek.
Nedeni bilinmeyen birçok öğrenme güçlüğü tespit ediyoruz biz okullarda. Aslında çocuk normal gözüküyor. Bütün süreç sağlıklı gözüküyor ama bu bebeklik evresinde geçiren hastalıklar gerçekten öğrenmenin merkezini etkilediği çok açık, çok aşikar.
Şöyle tamamlayayım onu. Yeni doğan döneminde bebeğin özenle korunması gerekir. Ziyaretler, enfeksiyon alınması, üst yolunması, solunum yolu hastalığı olan baba ve annenin maske takmaması, elini özenle yıkamaması, bunların hepsi bebeğe enfeksiyon taşır. Bunun dışında demin söylediniz ilk 3 yaş çok önemli. Neden önemli? Hepimizin boğazında misafir oturan bir sürü mikroplar var. Bunlara saprofit, yani oturan hastalık yapmayan mikrop diyoruz. Örneğin hepimizin boğazında beta mikrobu, menenjit mikrobu, zatürriye mikrobu ve buna benzeri ismini sayamayacağımız bir sürü mikroplar oturuyor. Sessiz sedasız oturuyorlar. Vücut direncinin düşmesi ve vücudun belirli beslenme veya başka bir nedenle zayıflamasıyla bu mikroplar hastalık yapmaya başlıyorlar. O nedenle dikkat ederseniz siz hem bu konuda deneyimlisiniz hem de benden daha çok gözleminiz var. İlk 3 yaşta çocuklar kreşe veya okul öncesine geldiklerinde sık sık hasta olurlar.
Her evrede hocam. Yani evet, evet. 4 yaşında geldiğinde, 3 yaşında geldiğinde
evet, ya da okul öncesi.
İlkokul evet. 7. sınıfta yani evet. Hiç okulla tanışmamış bir çocuk da başladığında mutlaka ilk sene demin söylediğiniz gibi kendi evinin ve kendi boğazındaki de yaşamındaki vücudundaki olan hastalıklar, mikroplar dışındaki yeni kendi florasının dışındaki mikroplarla karşılaşacak. Bunlarla mücadele edecek ama burada önemli bir şey, dikkat çekilmesi gereken şey şu ki 2 yaşına kadar yani 3 yaşına kadar immün sistem yani vücut savunma mekanizmasını ancak tamamlıyor. Bravo, dolayısıyla evet. O dönemde geçirilen hastalıklar sekter bırakıyor. Yani arıza bırakıyor. Şimdi bu arızalar tabii hem anneyi yoruyor hem çocuğun gelişimini etkiliyor. İleride alerjik hastalığı yani alerjik çocuk olmasına neden oluyor. Ama her şeyden önemlisi de hem akciğerini bozuyor ve bir sekte bırakıyor. Çünkü ileriki dönemde yaşlılık döneminde akciğer çok sağlıklı gitmek zorunda. Ona ihtiyacı var evet. Çocuğun ve beyine. Yani beyinde de bir takım sıkıntılara neden oluyor. Dolayısıyla uzun süreli ateşli olmak, uzun süreli antibiyotikler kullanmak gibi ya da bir takım alerjik hastalıkların tedavisi için kortizon kullanmak maalesef öğrenmenin önünde büyük engellere neden olduğunu düşünüyorum ben de. Dolayısıyla bu dönemi çok iyi korumak gerektiğini düşünüyorum. Size yani sizin de bu konudaki zaten uyarılarınızı çok önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben size yeni doğan bir çocuğun zihinsel hayati bulgularının test etmek için rutin olarak yapılacak şeyler var mı? Yani bebek doğduğunda aslında çocuğun çocuğun yaşamsal, hayati, zihinsel şeylerini ölçebiliyor muyuz? Ya da ne yapmalıyız? Evet. Doktor demin demiştiniz, hastanede doğuma giren çocuk doktorları olduğunu söylemiştiniz. Anne babalar onlara ne sorsunlar doğduktan sonra çocuğun bu bulgularıyla ilgili, ya da hangi bulgularına bakmalarını istesinler?
Şimdi tamamlamazsam eksik kalır. Aileler, özellikle anneler, anneler çocuklarla yakın ilişkide olduğu için babaları suçlamıyoruz tabii. Anneler yakın ilişkide, bizim şeyimiz, temasımız annelerle oluyor daha ziyade. Hocam okula başladı, bu çocuk hastalıktan kurtulamıyor. Şimdi eğer aşılarını muntazam yaparsak, düzenli bir beslenmeyle çocuğu yaşına uygun beslersek, bu çocuk hasta da olacak. Hasta olmanın bir koşulu da şu: olması gerekiyor. Çünkü hastalık, yani çeşitli mikroplar vücuda girerek, demin bahsettiğiniz gibi, immün sistemi uyarırlar ve antikor oluşur. Yani bir çocuk tüpün içinde yetişmez, steril şartlarda yetişir. Mutlaka belirli mikroplarla belirli zaman dilimi içinde karşılaşacak ve o mikroplar...
Askerlik gibi yani. Evet, askerlik yapılacak.
Vücuda, o süreç yaşanacak. Vücuda girecek, antikorlar oluşacak. Hı hı. Mesela kızamık hastalığı geçiren bir çocuk ömür boyu ölünceye kadar kızamık geçirmez artık. Aşıyla edindiğimiz kızamık koruyuculuğu doğal olarak geçirilmiş kızamıktan daha az. 5 yılda bir doğal olarak aşıyla edinilen bağışıklık antikorları düşüyor. Ama normal yolla geçmiş bir hastalığın antikorları aşağı yukarı ömür boyu devam ediyor. Sorunuza gelince, ülkemizde yeni doğan bir bebeğin topuğundan bir damla kan alıyoruz doğum salonunda. Hı hı. Onu bir hafta sonra sağlık ocağında test etmek için ikinci kez alıyoruz. Bu kanda 3-4 tane doğumsal, metabolik ve konjenital hastalık dediğimiz hastalığın ön tanısını koyabiliyoruz. Bunlardan en önemlisi bedensel ve zihinsel özellikle sıkıntı yaratan hipotiroidi hastalığı, fenilketonuri hastalığı. Bu iki hastalık mutlaka tespit edilmeli. Tespit edildikten sonra da enerjik bir şekilde erken tedavisine başlanmalı.
Bunlar zeka geriliği yapıyor mu hocam?
Mutlaka. Fenilketonuri ve hipotiroidi. Hı hı. Ama üzülerek söyleyeyim, halen bizde uygulanmayan tandem MS testleri dediğimiz hayli pahalı ama 16 ile 18 adet buna benzer hastalığın ön tanısını tespit eden bir test yapılamıyor. Buradan çağrım olsun, rahim ağzı kanseri aşısı 1, bu test 2, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke çocuklarına uygulansın. Yeni doğan döneminde ayrıca işitme testi yapıyoruz, nörolojik muayene yapıyoruz. Hatta bunları doğum salonunda başlatıyoruz. Doğumsal kalça çıkığını önemsiyoruz ve testini yapıyoruz. Moro testi, hipotoni testi.
Moro testi nedir hocam?
Moro testi şudur: bir bebek sessiz sedasız yatarken masaya vurduğumuzda önce ellerini açar.
Refleks.
Evet, parmaklarını açar geriye doğru, sonra kucaklar gibi ikisini yapar. Bu testin pozitif olması çocuğun beyin sağlığının iyi olduğunu gösterir.
Bu çok önemli bilgi. Çocuk, herkes bunu test edebilir yani. Evet, zekası çocuğumun yerinde mi diye. Evet. Uyurken sessizce uyuduğu zaman dokunacaksınız. Kollarını önce açıyor olacak, sonra, sonra sanki sarılıyormuş gibi kapanıyor olacak. Evet. Bu moro testi dediniz. Bu moro testi çocuğun zihinsel, bilişsel sorunun olup olmadığını gösteriyor dediniz.
Yüzdesi çok yüksek.
Evet.
Eğer bir çocuğun morosu yoksa, moro refleksi alamıyorsak, hipotonik bir çocuktur.
Beyin, o ne demek hocam? Hipotonik ne demek?
Beynin oksijensiz kalmasına bağlı. Hmm. Bebeğin bu testi yapamaması, başını kaldıramaması, çevreyi etkilememesi. Ben her zaman ailelere şunu öneriyorum: bebeğiniz kıpır kıpır olsun. Sizi sabaha kadar uyutmasın. Bağırsın, çağırsın, gazlansın. Fakat
bu sağlıklı olduğunu gösteriyor
aylık
diyorsunuz.
Aylık kontrollerinde belirli parametrelerle büyüsün. Yani büyümesi iyi gitsin. Ama yatan, morosu negatif, sizin yanıtlarınızı cevap vermeyen, adeta bir bez bebek gibi olan çocuk.
Melek gibi deniyor bu çocuklara. Evet. Ve çok iyi bir çocuk, çok sağlıklı. Yani bu tür çocuklara anne babalar sağlıklı çocuk diyor. Oysa tam tersi olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Çok dikkat, çok önemli bir şey. Evet. Dikkat etmemiz, dikkat çekiyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Tamamlıyorum. Tamamlıyorum. Dördüncü aya kadar moro testi pozitiftir. Eğer dördüncü aydan itibaren pozitif ise, bu da ters bir reaksiyon verir.
Bu da çok önemli.
Araştırılmalıdır. Çocuğun moro testinin devam etmesi dördüncü aydan sonra sakıncalıdır.
Orada da bir anomali olduğunu mu söyler bize?
Evet.
Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Ay Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi devam ediyor.
Osman hocam, diğer anne babaları çok merak ettiren ve benim de çok defa basında duyduğum bir soruyla ki yakın geçmişte de korona döneminde de bunu yaşadık biliyorsunuz. Aşılar zeka geriliği yapar mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Bu bir safsata mı yoksa?
Kesin cevap vereyim, yapmaz. Mümkün değil. Hı-hı. Yani hayatımızda aşı olmazsa olmazımızdır. Doğumda ilk doğum salonlarında hepatit B aşısıyla ömür boyu aşı serüveni başlar. Benim yaşıma kadar da devam eder. Hı hı. Her 5 senede bir antikorlar tespit edilir. Hı hı. Yani aşı sadece bebeğe ve çocuğa özgü bir uygulama değildir. Hı hı. Günümüzün ve hayatımızın her döneminde gereksinime göre bize de uygulanması gerekir. Aşıların o uygunsuz şartlarda soğuk zincir olmadan dondurarak farklı şekilde taşınması ancak aşının etkisizliğini sağlar. Aşının içinde alüminyum ve cıva az miktarda vardır koruyucu madde olarak. Azıcık da antibiyotik vardır. Ama günlük hayatımızda bu alüminyum ve cıvayı aşılardan çok çok çok daha sonra bahsedeceğiz. Alıyoruz. Hı hı. Alıyoruz. O nedenle aşıların içinde önemsenmeyecek derecede ağır metal var.
İser miktarda diyorsunuz.
Bunların doğrudan zeka geriliği yaptığı ve aşı reddine sebep, hı hı, olduğu bence çok gereksiz.
Daha önceki sohbetlerimizde dinlemiştim, evet, sizden. Evet, evet. Daha önce yani bu ulusal bir şey anladığım kadarıyla ülkemizin kendi aşısını üretebilecek güçte de olduğunu, ki Cumhuriyet sonrası böyle bir hıfza merkezleri ve aşı üretmişler. Bunun tekrar ve kapatılmış tabii de yurt dışından alıyoruz. Elbette burada benim de biraz kaygılandığım olmuyor değil. Keşke eskisi gibi kendi aşılarımızı kendimiz üretmeye başlasak. Ben de bu konuda size katılıyorum. Aşıları mutlaka yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca hocam, zeka gelişiminde beslenmenin önemi de galiba karbonhidrat ve protein konusunda da, çünkü mesela ben bazı ülkelerden biliyorum, özellikle Japonya, çocuklara uzunca bir süre yani büyüme süresinde karbonhidrat vermediklerini biliyorum ve bol balık ve proteinle beslediklerini biliyorum ve gerçekten de hem sağlıklı hem de zeki çocukları oluyor Japonların. Tabii bu ülke politikaları, ama anne babalara buradan ne demeliyiz? Nasıl beslesinler?
Şimdi tabii çok haklısınız. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bu yıl iki şeyi önemsiyorum. Bir tanesi köy enstitüleri, bir tanesi de hıfzı sağ enstitüleri. Hıfzı sağ enstitülerinde 1940 yıllarında, yanılabilirim, 13-14 adet yerli aşı üretiliyordu. Kendi ülkemizin aşısını kendimiz yapıp kendi çocuklarımıza uyguluyorduk.
Evet, bu konuda da
şimdi
sizin söylendiğini biliyorum.
Şu anda kullandığımız bütün aşılar %90 oranında yurt dışından ithal ediliyor.
Buna son verelim. Hocam, ben uzunca yıldır eğitimin içinde olan biri olarak çocukları gözlemliyorum. Yani çeyrek asırdır ben çocuklarla birlikteyim. Öğrenmeyi engelleyen en önemli unsurlardan başka bir sıkıntılardan bir tanesi de dijital uyaranlara maruz kalan çocuklardaki gördüğüm öğrenme geriliği. Bu sağlıklı doğan çocuklarda da oluyor. Yani tüm çocuklardaki genetiği eğilimi varsa biraz ileride otizm gibi vesaire tabii ki tetikliyor, ama uzmanlar şöyle diyorlar. Ben buradan bu program aracılığıyla velilerimize ya da insanlara duyurmak istiyorum. Özellikle 2 yaşına kadar hiç deniyor. 2 yaşından sonra okul çağına kadar ise mümkün olduğu kadar yine hiç diyor. Dijital ortamdan, yani televizyon, telefon, video, bilgisayar vesaire gibi aletlerden uzak tutulmasını öneriyorlar bilim insanları. Dikkat dağınıklığı, öğrenme zorluğu, hatta otizme neden olmakta bu dijital ortamlar. Eğitimciler olarak da çocukların dijital aletlere maruz bırakılmamasını çığlık çığlığa bağırıyorum burada ve kesinlikle lütfen çocukları 2-3 yaşına kadar asla, gerçekten asla yani gözleriyle bile temas ettirmemelerini ben öneriyorum. Çünkü çok görüyorum gelen çocuklarda büyük öğrenme zorlukları, yani büyük oranda buna maruz oldukları için, hani bu tür ortamlara maruz oldukları için olduğunu gözlemliyorum. Bunun için lütfen çocuk yemek yemiyorsa ya da işte demin hocamın söylediği gibi hareketli ve ilgi istiyorsa yaramaz deyip eline susturmak için lütfen o aletleri vermemenizi özellikle rica ediyorum. Bu arada hep zeka, yani başarısızlıktan ve ona neden olan şeylerden konuştuk ama bebeklik ve çocukluk çağında zeka geliştiren başka unsurlar var mı diye de aklıma geliyor. Bu konuda yine ben birkaç şey söylemek istiyorum. Çocuğun ana dilini doğru öğrenmesi, zengin kelime dağarcığının olması ve kullanmasının desteklenmeli. Yani telaffuzunun, kelimeleri doğru telaffuz etmesinin, özenli gösterilmesinin, sözlü ifade becerisinin ve görsel zekasının gelişmesi için iyi hazırlanmış bol resim kitapları önermek istiyorum. Ve bu konuda özellikle dijital şeylerin de önüne geçmiş oluruz. Yaşına uygun tiyatro, müzikal, sergi, bale gibi sahne sanatları izletilmesi de çocuğun yaratıcılığını, algısını, bilgi ve zeka gelişimini desteklediğini söyleyebilirim. Ve çocukların el becerisi desteklenmeli. Yani boyama, kesme, yapıştırma, boncuk dizme gibi anaokullarında da sıklıkla yapılan masa başı faaliyetler beyinde küçük motor dediğimiz üst düzey becerilerin yönetildiği alanı geliştirerek öğrenmeyi desteklemekte ve yine başarıyı ve zeka gelişimini destekleyen unsurlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Çocukluk yaşlarında öz bakım becerisinin desteklenmesi de çok önemli. Yemek yemek, tuvalet alışkanlığı, ayakkabı ve giysilerini kendilerine giymesi teşvik edilmeli. Bu kazanımlar çocuğun yaşam başarısını, okul çağında ödev yapma ve sorumluluk kazanması için de çok önemli şeyler. Ayrıca çocukların kazanması gereken çok önemli becerilerinden olan problem çözme becerisini de destekleyen yaklaşımlar bunlar. Dolayısıyla velilerin öz bakımı gelişmiş çocuklar yetiştirmesine özen göstermeli. Çünkü ben okulda görüyorum, ayakkabısını bağlayamayan, kıyafetini giyemeyen, eşyasını toplayamayan, çantasını taşıyamayan çocukların başarılı olma ihtimali gerçekten çok zor. Çok zaman ve emek kaybı oluyorlar. Onun için okul öncesi bu çalışmaların, yani bu desteklerin yapılmasını çok önemsiyorum. Siz bu konuda diyecekleriniz var mı hocam? Yani ekleyeceğiniz şeyler var mı? Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın.
Size tamamen katılıyorum. Yani görsel, işitsel ve zihinsel faaliyetleri geliştirme açısından, sözlü ifade becerisi açısından bol kitap okunacak. Saydığınız şeylerden uzak durulacak. Şimdi kısaca 3 şey eksik kaldı. Onu da kısaca kapatalım.
Yani son eklemek istediğiniz şeyler var mı diyecektim ben de size.
Şimdi aşıdan bahsettik. Olmazsa olmazımız. Özellikle ergen aşılarından bahsediyoruz. O da çok önemli. İlk 1 yıl bebeği her ay. 1 yaşla 2 yaş arasında 2 ayda bir. 2 yaşla 6 yaş arasında da 3 ayda bir. Daha sonra okul çağı ve ergenlik döneminde de yılda bir kere periyodik muayene edeceğiz. Gerekli check-up'larını yapacağız. Aşılarını, beslenmelerini, her şeylerini düzenleyeceğiz. Bu sağlıklı bir nesil yetiştirmemiz için de önemli. Hem de akademik başarı için önemli. Son olarak hayatımıza girmiş olan ve çıkma olasılığı yok gibi görünen endokrin bozucu, yani kimyasal maddelerden bebeklik evresinde ve sonra mümkün olduğu kadar uzak durulmalı.
Hocam endokrin kırıcısı ne demek? Onu da açıklayabilir misiniz?
Endokrin kırıcısı şöyle: vücudumuza ağız yoluyla, deri yoluyla, solunum yoluyla giren kimyasallar demek. Bunlar hormon sistemimize girerek orayı bozuyor.
Bağışıklığımızı da bozuyor
bağışıklığımızı
galiba.
Bağışıklığımızı bozuyor ve ismini söyleyeceğimiz bir sürü hastalığın belki başta de kanser nedeni oluyor. Evet. Belki de nedeni oluyor. Evlerimizde su ve sabun kullanalım.
Evet. Çok pırıl pırıl ortamlar istiyoruz bazı anne babalar. Bu konuda çok titizlik gösteriyorlar. Bu konuda da dikkat çekmenizi çok önemsedim ve çok teşekkür ediyorum.
Bir cümle daha ilave edeme müsaade ederseniz. Akademik başarı ve konuştuğumuz tüm konuların başarılı olabilmesi için aile, okul, danışman hekim ve ülke sağlık erkinin birlikte çalışması gerekir.
Çok haklısınız. Bunlar tek başına anne babaların sorunu olmadığını ben de düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç. Çocuğun neslin daha doğrusu iyi yetişmesi için, sağlıklı olması için, iyi eğitilmesi için devletin katkısının büyük olduğunu biliyoruz ki Atatürk buna her zaman dikkat çekmiş ve buna göre bir yapılanma öngörmüş. Ben son olarak her şeye rağmen tek yumurta ikizleri de dahil her çocuk farklı ve biricik olduğunu unutmamak gerektiğini hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Çocukların başarıları, becerileri özellikle akranları ya da kardeşleriyle karşılaştırılmamalı. Erken çocukluk evresinde yapılan bu karşılaştırmalar ve ilkokullarda öğretmenlerin ve velilerin tercih ettiği her türlü yapılan sıralama sınavları çocuklarda yetersizlik duygusuna neden oluyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu ve çocuklarda ben yapamam, ben başaramam, diğer arkadaşım benden daha başarılı, her ne kadar bunu dile getirmese de bu ardıl olarak yani daha sonraki dönemlerde açığa çıkacak, biraz zorlandığında açığa çıkacak duyguya neden oluyor. Sonra düşünce ve sonra da harekete geçiyor. Yani vücut buluyor çocuk neden başarısız diye. Hepimiz birlikte okullar olarak biz anne baba olarak da evde kara kara düşünüp çocuğun anlaması öğrenmesinde de sorun yok, bilişsel olarak sorun yok ama neden başarısız diye, neden bunu okumuyor, neden bunu başaramıyor diye dertleniyoruz ve bunun nedeni bu dördüncü sınıfa kadar maruz kaldığı karşılaştırmalar. Bu çok önemli, hayati önem taşıyor. Okulların birçoğunda artık dördüncü sınıfa kadar çocukları sıralama sınavlarına sokulmama nedeni de bu. Çocuğun gelişiminin tabii ki seyrine bakmak zorundayız. Yani onu ölçmek gerekiyor. Ne öğreniyor, ne kadar öğreniyor, daha ne kadara ihtiyacı olduğunu elbette sıralama sınavları, karşılaştırma sınavları olmadan da yapabiliriz. Mesela ilkokullarda rubrikler, portfolyo dosyaları gibi modern ölçme teknikleri var. Çocuğu kendi içinde gelişimini gözlemleyip ve bize ipucu veren ölçümler bunlar. Bunlar tercih edilmeli. Buradan anne babalara da sesleniyorum. 4. sınıftan önce çocukları bir takım dışarıda ya da başka okullarda ya da kendi okulunuzda olan sınavlara sokmayın. Bursluluk sınavlarına sokmayın lütfen. Soktuğunuzda da ki diyelim ki sonuçları onunla oturup kendi içsel gelişimi yani kendisinin dün neydi, bugün neleri yapabildi, daha neyi yapabilir belki kendisiyle karşılaştı. Bir önceki durumuyla karşılaştırılarak belki değerlendirilebilir. Çok istiyorsanız ama bu yine demin söylediğim gibi dijital şeylere maruz kalmamak kadar önemli bir şey olduğunu ve ben deneyimlerimden de biliyorum. Birçok çocuk bu işi yarıda bırakıyor. Yapamıyorum demesinin tek nedeni bu. Eskiden bildiğiniz gibi bir dakika tutulurdu ve okuma yarışmaları yapılırdı. Oysa okumayı öğrenme 4. sınıfa kadar devam ediyor. 4. sınıfa kadar devam ediyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu hemen 1. sınıfta bitecek olan bir süreç değil. Yine okumayı sevme süreci ket vuran çalışmalardan bir tanesi bu. Hadi bakalım hızlan, eksik okuyorsun, yanlış okuyorsun deyip çocuğa bu işi başaramıyorsun duygusunu vermemek gerekiyor. Sonra okumaktan hoşlanmayan ve okuduğunu anlayamayan ciddi bir çocuk arkamızda bırakıyoruz. Çocuklar ordusu bırakıyoruz ve üniversitelerde ve 8. sınıflardaki girilen sınavlarda da başarısızlığın nedeni bu. Çocuklarımızın hiçbirinin aslında bilişsel olarak sorunlarının olmadığı halde bu kategorideki çocuk çocukların hiçbirinin bilişsel sorunu olmadığı halde başarısızlıkların sebebinin başında geliyor bu söylediğim şeyler. Okulların yanlış ölçme yöntemleri ve bilgi yarışmalarını kesinlikle son bulması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu tür sınavlar çocuklarda özgüven kaybı nedeni oluyor. Yani özgüven kaybı olan bir çocuğun tekrar tamir edilmesi, bunu sen başarabilirsin dememize rağmen ya da bunun bir takım çalışmalar yapsak bile bunu maalesef çok zor, çok psikolojik danışmanlık merkezlerine giderek uzun uzun tedaviler gerektiren bir süreç. Onun için çok önemli olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Bugün sevgili konuğum Osman Hocam'la önemli bir konu konuştuk. Başarı için önce sağlıklı zihin, sağlıklı beden gerekiyor. kaldı ki sağlıklı beden, yani bir uzuvumuzun eksik olması başarıyı kısmen, belki hani çok %100 etkilediğini düşünmüyorum ama duygusal anlamda etkileyebilir. Ama zihinsel, bilişsel öğrenme süreci çok hayati. Bunu konuştuk. Osman Hocam, ekleyeceğiniz var mı bir şey?
Son
bir
sözümü dakikamız. Aldım ama müsaade ederseniz son lütfen cümlemi söyleyeyim. Lütfen. Ebeveynlere ve ailelere, 15 kişilik bir sınıfta 15 tane birinci olmaz.
Olmamalı da zaten.
Tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere, siz de gayet güzel ifade ettiniz. Her çocuk ayrı, bireysel, farklı fiziksel, farklı ruhsal ve farklı sosyal özelliklere, farklı özelliklere sahiptir. Onun için bunu belirtmekte fayda buluyorum ve teşekkür ediyorum.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir başka programda yine Eğitimin Sesi olmaya devam ediyor olacağız. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere, görüşmek üzere.
Ay Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi sona erdi.